Ayrım 2.
Yakıt odunu ya çitlerinden ya da tarlalarının kıyısındaki yaşlanıp çürümeye yüz tutan ağaçlardan sağlanıyordu. Çiftçiler bu odunları kendi arabalarıyla kente taşıyıp seve seve odunluğuna diziyor, Bay Grande de bu emeklerine karşılık teşekkürlerini sunuyordu onlara. Bilinen bütün gideri karısının ve kızının giyim kuşamına kutsanmış ekmeğe ödediği para, kiliseye yardım, kocanın ona hizmetçi aylığı, ışık, vergi ve yapıların onarım, işletme ve vergi giderleriydi. 600 dönümlük bir orman almıştı. Ormanın gözetimiyle bir komşusunu görevlendirmişti. Buna karşılık adama bir miktar para verecekti. O günden beri de yalnız aveti yiyordu. Grande babanın davranışları pek yalındı. Az konuşurdu. Düşüncelerini genellikle küçük küçük bilge sözlerle ve tatlı bir sesle söylerdi. Devrimden, bakışları üstüne çektiği o dönemden beri adamcağız biraz uzun konuşmak ya da bir tartışma yapmak zorunda kalsa hemen kekelemeye başlardı. Bu karma karışık konuşması, sözleri arasındaki bağlantısızlık, kelimeleri kekelemesi yüzünden fikrin yitip gitmesi, yargı yeteneksizliği gibi eğitimsizliğinden doğan bu kusurları pek belirgindi ve bu öyküde geçen bazı olaylar Bay Grande'nin bu durumunu yeteriyle açıklayacaktır. Zaten cebir formülü gibi dört kısa ve kesin cümle karşılaştığı bütün güçlükleri çözümlemeye yetiyordu. Bilmiyorum, yapamam, istemiyorum, göreceğiz bakalım. Ne evet derdi ne hayır ve hiç yazı yazmadı. Konuşulurken soğuk soğuk dinler, sağ dirseğini sol kolunun yerine koyar, çenesini sağ elinin içine alır, her işle ilgili bazı fikirler oluşturur ama bunları bir daha da düşünmezdi. En küçük alışverişler için bile uzun uzun düşünürdü. Bilge bir konuşmadan sonra karşısındaki dilediğini söyleyince Bay Grande, "Karıma danışmadan bir karara varamam." deyip çıkardı. Tam anlamıyla aptallaştırdığı karısı paravanadan başka bir şey değildi aslında. Kimsenin yanına gitmez, kimseyi istemez, evine kimseyi kabul etmez, kimseyle yemek yemezdi. Hareketten bile iktisat etmek istercesine asla gürültü yapmazdı. Mülkiyete büyük saygısı olduğundan başkalarının hiçbir şeyini kurcalamazdı. Ama sesinin tatlılığına, ölçülü konuşan bir insan olmasına rağmen özellikle kendini tutmak zorunda kalmadığı için evinde şarapçının dili ve alışkanlıkları sivriceydi. Fizik bakımından Grande 5 ayak boyunda bodur, dörtgen bedenli, kalçası 12 baş parmak genişliğinde, dizleri düğüm düğüm, omuzları geniş bir insandı. Yüzü yuvarlak, sepili, çiçek bozuğu, çenesi dik, dudakları düz, dişleri aktı. Durgun gözlerinde insana oburcasına bakan bir anlatım vardı. Halk bunu öfkeye yoruyordu. Eline çizgilerle dolu alnı dışa doğru kabarıktı. Kır düşmüş sarımsı saçları için Bay Grande ile ilgili bir şakanın ciddiyetini bilmeyen bazı gençler altından yapılmış diyorlardı. Ucu kalın burnunda halkın haklı olarak kötülük dolu dediği damarlı bir ur vardı. Bu yüz tehlikeli bir incelik, coşkusuz bir doğruluk ve bütün duygularını cimrilik üstünde toplamış bir insanın bencilliğini taşıyordu. Sevdiği, önem verdiği tek varlık, mallarının tek mirasçısı olan kızı Öjeni'ydi. Bay Grande'nin oturuşu, kalkışında, yürüyüşünde, tüm davranışlarında, giriştiği işlerin her zaman üstesinden gelmeye alışmış bir insanın kendine olan inancı vardı. Sade, gevşek bir insan gibi görünüyordu ama karakteri tunç gibiydi. Her zaman aynı biçimde giyinirdi. 1791'de neyse bugün de oydu. Ayakkabılarının bağı deridendi ve her zaman kara yün bir çorap, gümüş işlemeli kısa bir külot pantolon, kahverengi ve sarı çizgili dört köşe düğmeli bir yelek, büyük parçalı geniş bir ceket, koker tipi bir şapka giyer ve kara bir kravat takardı. Jandarmaların eldivenleri kadar sağlam eldivenlerini 20 ay kullanır, çıkarınca da kirlenmesin diye hep şapkasıyla aynı yere ve şapkasının üstüne koyardı. Grande hakkında Samur bunları biliyordu yalnız. Evlerine sadece 6 kişi girebilirdi. İlk üçler arasında en ilginci Bay Crochon'un yeğeniydi. Bu delikanlı Samur Mahkemesi Yargı Kurulu Başkanlığı'na atanalı beri adına bir de bonfons eklemiş, bonfonsu Crochon'dan değerli kılmaya çalışıyordu. İmzasını C. de Bonfons şeklinde atmaya başlamıştı. Bu durumu bilmeden ona Bay Crusoe diyenler ne derece aptallık ettiklerini sonradan anlıyorlardı. Kendisine Bay Başkan diyenleri koruyor, hele de Bay de Bonsomme diyenlere tatlı tatlı gülümsüyor, iltifat ediyordu. Bay Başkan 33 yaşındaydı ve bu yaşta yılda 7000 livre gelir getiren Bonfons Bonifontis arazisine sahipti. Noter amcasının ve Saint Martin'de Tur Rahipler Meclisi'nin en onurlu papazlarından Crusoe amcasının kalıtlarına konacağı günü bekliyordu. Amcaların her ikisi de zengin insanlardı. Crusoe'lar 20 eve bağlı amca, dayı, teyze ve hala çocuklarıyla birlikte bir zamanlar Florence'daki Medicis'ler gibi Samur'da da bir parti kuracak kadar kalabalıktılar. Ve Medicis'ler gibi Crusoe'ların da hısımları Pazzi'leri vardı. 23 yaşındaki bir delikanlının annesi olan Bayan Des Grassins, sevgili oğlu Adolphe de Eugène ile evlendirmeyi umduğundan Bayan Grande ile sıkı fıkıydı. Bankacı Bay de Grassin de yaşlı cimriye gizlice yaptığı hizmetler aracılığıyla karısının bu konudaki çabalarının gerçekleşmesine uğraşıyor ve bu savaş alanına her zaman tam vaktinde geliyordu. Her üç de Grassin de yakınları, amca, dayı, teyze ve hala çocukları ve kendilerine candan bağlı adamları vardı. Crusoe'lara gelince noter kardeşinin de desteklediği ailenin Talleyrand sayılan rahip Crusoe parsayı koparmak için hırsla mücadele ediyor. Bay Grande'nin zengin kalıtına başkan yeğeninin konması için uğraşıyordu. Armağanı Eugène Grande olan Crusoe'larla de Grassin'ler arasındaki bu gizli savaş Somurlu'ları da pek ilgilendiriyordu. Bayan Grande Bay Başkan'la mı yoksa de Grassin'lerin oğlu Adolphe'le mi evlenecek? Bu soruya karşılık kimi Bay Grande'nin ne ona ne de ötekine kızını vermeyeceği, gözü yükseklerde eski fıçıcının kendine damat olarak ak soylulara Bay Grande'nin gelmiş geçmiş şimdiki ve gelecekteki bütün şaraf fıçılarını unutturacağını söylüyor. Kimi de Bay ve Bayan de Grassin'ler ak soylu ve son derece zengin insanlar. Adolphe kibar bir delikanlı, kibar bir eş, böyle bir birleşmeden sıfırdan gelmiş kimselerin, bütün samurilerin elinde fıçı keseleriyle gördüğü, tanıdığı bir insanın, hele de bir zamanlar kızıl başlık taşıyan bir insanın kıvanç duyması gerek, diyordu. En mantıklıları ise Bay Crusoe de Bonfons'un her gün Bay Grantelere girip çıktığını, oysa ötekinin yalnız cumartesileri eve kabul edildiğini söylüyordu. Bunlar Bayan de Grassin'in evdeki kadınlarla Crusoe'lardan daha özden konuştuklarını, bazı fikirleri daha kolay kadınların kafasına sokabileceklerini, bu yüzden de er geç bu evliliği başaracaklarını ekliyorlardı. Diğerleri ise rahip Crusoe dünyanın en kurnaz adamıdır. Papazla kadın karşılaşınca hangisinin fendinin üstün olduğu bilinemez şeklinde cevaplıyorlardı. Bu konuda güzel bir söz uydurmuştu Somurlular. At başı beraberler. Sözleri daha çok geçen kentin eskileri Grandeler ailenin malını aileden dışarıya çıkmasını pek sevmezler. Somurlu Eugène Grande Paris'te zengin şarap toptancısı Bay Grande'nin oğluyla evlense gerek diyorlar. Crusoe'lar ve de Grassin'ciler şu karşılığı veriyorlardı. Şu var ki iki kardeş 30 yıldan beri birbirlerini iki kez olsun görmüş değillerdir. Sonra Paris'te Bay Grande olduğu için daha yüksek emeller peşinde. Adam bir bölgenin belediye başkanı, saylav, ulusal muhafız alayında albay, ticaret mahkemesinde yargıç, Somurlu Grandelerle akrabalığı bile kabul etmiyor. Napolyon'un düklük verdiği bir aileden geldiğini ileri sürüyor. Angre'den Blois'a kadar taşıt arabalarına varıncaya dek her yerde söz edilen bir miras için neler söylenmez. 1818'in başlarında Crusoe'lar Grassin'cilere karşı açık bir üstünlük kazandılar. Genç Froidfond Markizi ihtiyaç duyduğu anamalı sağlamak için parkı, o güzel şatosu, çiftlikleri, ırmakları, gölleri, ormanlarıyla Froidfond topraklarını satışa çıkardı. Noter Crusoe, Başkan Crusoe ve Rahip Crusoe el ele verip yakınlarının da yardımlarıyla bu toprakların parça parça satılmasını önlediler. Noter, genç markizi topraklarını üstüncülere açık artmayla satmaya kalkıp bir yığın işlemle karşılaşacağına, sağlam güvenilir bir insan olan toprakların karşılığını hemen gümüş para sayıp ödeyebilecek güçteki Bay Grande'ye satmakla daha iyi edeceğine inanırdı. Ve Froidfond markiliğinin en güzel topraklar, Somurlilerin şaşkın gözleri önünde Bay Grande'nin yemek borusuna aktı. Bu ticaretin hem Nantes'te hem Orleans'ta yankısı büyük oldu. Bay Grande dönen bir arabayı denk düşürüp şatoyu görmeye gitti. Mülküne mal sahibi gözüyle şöyle bir göz atınca ödediği paradan 5 kat daha değerli olduğunu görüp yürek rahatlığıyla Sommer'ı boyladı. Sonra hemen hemen boşalan hazinesini yeniden doldurmak için ormandaki bütün ağaçlarını ve çayırdaki kavaklarını baştan ayağa kesip değerlendirmeye karar verdi. Bay Grande'nin evi deyince neden şöyle bir durup düşünmek gerektiği doğru değil mi? Bu solgun, soğuk, sessiz, kentin tepelerinde yükselen sur örenlerine sığınmış bu evin, Bay Grande'nin evi sözünün değerini anlamak kolay şimdi. Kapı boşluğunu oluşturan iki dikili taş ve kemer de ev gibi Loire kıyılarına özgü 200 yıl kadar dayanabilen gevşek aktaştan yapılmıştı. İklim değişikliklerinden doğan büyüklü küçüklü sayısız delikler, boşluk kemeri ve yan dikmelerine Fransız mimarisinde çok kullanılan bezek taşlarından yapılmış gibi hava veriyor ve bu haliyle cezaevi sundurmalarını andırıyordu. Kemerin üstünde sert taştan oyulmuş, 4 mevsimi gösteren uzun bir kabartma vardı. Şekiller oyuk oyuk ve kapkaraydı. Kabartmanın üstündeki çıkıntılı dikme taş kürsüsünde kendiliğinden bitme sarı yapışkan otları, kahkaha çiçekleri, öksüz urganlar ve şimdiden hayli boyatmış küçük bir kiraz fidanı yükseliyordu. Son meşe ağacından yapılmış kahverengi, kuru, yarık ve pek sağlam değilmiş gibi görünen kapı aslında karşılıklı büyük çiviler aracılığıyla sağlamca tutturulmuştu. 4 köşe, küçük, pastan kıpkırmızı kesilmiş bir kafes, kapıya halkayla tutturulmuş ve yalak yüzlü bir insan başını andıran yuvarlak bir demiri dövüp duran bir tokmağı süslüyordu sözde. Yumurta biçimindeki atalarımızın Jacquemart adını verdikleri bu tokmak kocaman bir ünlem işaretine benziyordu. Dikkatle inceleyen bir antikacı bunun kullana kullana aşınmış bir soytarı yüzü olduğunu anlayabilirdi. Kapının ortasındaki küçük kafes, iç savaş sıralarında dostu düşmandan ayırmak için yapılmıştı. Bu kafesten bakıldığında karanlık ve yeşilimsi kemerin ötesindeki kalın, nemli, cılız ağaçlarla dolu bir duvarın kuşattığı bahçeye çıkan basamaklar görünüyordu. Bu duvarlar üstünde bazı komşu evlerin bahçeleri yükselen sur duvarlarıydı. Evin alt katındaki en ilginç kısım girişi kanatlı kapının kemerine açılan salondu. Anjou'nun, Torini'nin, Berry'nin küçük kentlerindeki bu salonların önemini pek az insan bilir. Salon aynı zamanda hem giriş odası, hem oturma odası, hem çalışma odası, hem kadınların giyim odası, hem de yemek odasıdır. Ev yaşamının geçtiği bir tiyatro, ortak bir yuvadır. Mahallenin berberi yılda 2 kez Bay Grande'nin saçlarını burada keser. Çiftçiler, papaz, kaymakam, değirmenci çırağı bu salona alınırdı. 2 penceresi sokağa bakan bu salon tahta döşemeli, duvarları yukarıdan aşağıya eski zaman işi kurşuni kabartmalı, tavanı birleşme yerleri sararmaya yüz tutmuş pürtüklü ak bir boyayla boyalı, gri kalaslarla kaplı bir yerdi. Arap işi pullarla kaplı, bakır eski bir duvar saati, ocağın aktaştan kabaca yontulmuş, kabartmasını süslüyor, kabartmanın üstündeki kıyıların kalınlığını göstermek için eğik kesilmiş yeşilimsi bir ayna, gümüş ve altın tel kakmalı çelik bir kaplama boyunca ince bir ışık çizgisini yansıtıyordu. Ocağın köşelerini süsleyen yaldızlı 2 bakır şamdanın eski bakırla kaplı mavimsi mermer ayaklarıyla uyuşan tepelik gülleri kaldırdığında ayaklık da ayrıca alacakaranlıkta kullanılabilen bir şamdan oluyordu. Eski biçim iskemleler La Fontaine'in masallarını anlatan halılarla kaplıydı. Ama renkler öylesine silinmiş, şekiller öylesine tanınmaz hale gelmişti ki hangi masalın anlatıldığını bilmek olanaksızdı. Salonun 4 köşesinde dolaba benzer, rafları kirli çıkıntılar vardı. Üstü satranç tahtası şeklinde, gömme süs işlemeli eski bir oyun masası pencereleri birbirinden ayıran kaplamaya dayanmıştı. Bu masanın üstünde yuvarlak, kıyılar kara, yaldızlı tahta şeritlerle bezenmiş barometre duruyordu. Sinekler barometreyi öylesine edepsizce süslemişti ki yaldızı yaldızlıktan çıkmıştı. Ocağın karşısındaki duvara asılı kara kalem 2 portre galiba Bayan Grande'nin dedesi Bay de la Bertelier ve rahmetli Bayan Gentile'ydi. Biri Fransız muhafız alayı temini, öteki çoban kızı kılığındaydı. Pencerelerde kırmızı turs kumaşından perdeler vardı. Uçları ipek kaytanlıydı. Bu görkemli perdeler evle birlikte satın alınmıştı. Grande'lerin alışkanlıklarına bu yüzden karşı düşüyordu. Tahta kaplamalar, halılı koltuklar, gül ağacı dolaplar da evle birlikte alınmıştı. Kapıya en yakın boşlukta ayakları Bay Grande'nin gelip geçenleri görebilmesi için yükseltilmiş hasır bir sandalye vardı. kuş kirazı ağacından soluk bir çekmece girintisi doldurmuştu. Bunun hemen yanında Eugenie Grandi'nin küçük koltuğu duruyordu. Ana kız 15 yıldan beri Nisan ayından Kasım ayına kadar bütün zamanlarını burada çalışarak geçirirlerdi. Kasım ayının birinde ocak başına kışlıklarına geçerlerdi. Grandi bugünden itibaren ocağın yanmasına izin verirdi ancak. Ne ilk yazın ilk günlerindeki ne güzün son günlerindeki soğuğa bakmadan 31 Mart deyince ocak söndürülürdü. Nisan ve Ekim ayının soğuk günlerini ise hizmetçileri koca Nano'nun mutfak kurlarıyla beslediği bir mangalın önünden geçirirdi ana kız. Bütün çamaşırları kendileri yıkarlar, bu iş bütün zamanlarını alırdı. Öyle ki Eugenie annesine bir yakalık işlemeye kalksa uyku saatlerinden çalar, ışık içinde babasını kandırarak geceleri çalışmak zorunda kalırdı. Pinti Grande sabahları dağıttığı ekmek ve yiyecek gibi mumları da kızına hizmetçiye kendi verirdi. Dünyada efendisinin bu zorbalığına dayanabilecek tek yaratıktı belki de Nanon. Bütün kent böyle bir hizmetçileri olduğu için Grandilere gıpta ederdi. 5 ayak 8 parmak gelen uzun boyundan dolayı koca Nanon adını takmışlardı ona. 35 yıldan beri de Grandilerin yanındaydı. Ayda 60 divre aylık aldığı halde Samur'un en zengin hizmetçisi gözüyle bakılıyordu ona. 35 yıllık bir çabanın ürünü olarak aldığı bu 60 livreleri biriktirip noter Kruşo'ya ömür boyu gelir sağlasın diye 4000 livre yatırmıştı. Koca Nono'nun uzun ve sabırlı bir tutum sonucu biriktirdiği bu para Samurlulere dağ gibi görünüyordu. Yaşlandıklarında ne yapacaklarını düşünüp duran hizmetçiler kadıncağızın katlandığı çetin işleri düşünmeksizin parasından dolayı koca Nono'nu çekemiyorlardı. 22 yaşındayken kızcağız çalışacak bir kapı bulamamıştı. Yüzü sevimsiz geliyordu herkese çünkü doğrusu haksızlık ediyordu böyle düşünmekle kendine. Bu baş bir ulusal muhafızın omuzları üstüne oturtulsa herkes hayran kalırdı. Ne var ki her şey yerinde güzeldir. Sığırtmaçlık yaptığı bir çiftliğin yanması üzerine ayrılmak zorunda kalmış, Samur'a gelerek her ne iş olursa yapmaya hazır çalışacak bir kapı aramıştı kendine. O sıralarda Bay Grande de evlenip bir yuva kurmak istiyordu. Kapı kapı dolanıp her kapıdan kovulan kızı gözü tuttu. Fıçıcıydı, güçlü kuvvetli insanlardan iyi anlardı. Herkül gibi iri yarı ayaklarının üstünde, kökünün üzerindeki 60 yıllık çınar ağacı gibi dimdik duran, kalçaları iri, sırtı dört köşe, elleri arabacı elleri gibi büyük ve alabildiğine dürüst bu kızın biçilmiş kaftan olduğunu anlamakta güçlük çekmedi. Henüz yürek çırpıntılarının dinmediği bir yaşta olduğu halde kızın savaşçı yüzündeki çopurlar, teninin tuğla rengi, sinirli kolları, yırtık pırtık elbiseleri Grandi'yi korkutmadı. Giydirip kuşatıp karnını doyurup pek çok horlamadan kullandı kızı, aylığını ödedi. Nanon o kadar memnundu ki kıvançtan gizli gizli ağladığı bile oluyor, fıçıcıya bütün yüreğiyle bağlanıyordu. Fıçıcı da tam bir derebiy gibi kullanıyordu onu. Her şeyi Nanon yapıyordu. Yemek yapıyor, çamaşır için küllü su kaynatıyor, Lourdes nehrinin kıyısında kirleri yıkadıktan sonra sırtlayıp getiriyordu. Sabah güneşte kalkıyor, akşam geç vakit yatıyor, bağ bozumu zamanında bütün işçileri doyuruyor, çalışmalarına gözcülük ediyor, sadık bir köpek gibi efendisinin malının mülkünü çıkarlarını gözetiyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi körü körüne bir bağlılıkla efendisinin saçmalıklarına da katlanıyordu. Ürünün görünmemiş bir fiyatla satıldığı ünlü 1811 yılında 20 yıllık hizmetten sonra Grande eski saatini Nanon'a vermişti. Nanon'un görüp göreceği bütün armağan buydu. Eski ayakkabılarını da veriyordu kıza. Bu ayakkabılar Nanon'un ayağına uyuyordu. Ne var ki Grande'nin ayakkabıları 3 ay dayanamayacak kadar çok kullanılmışlardı. Zorunluluklar bu zavallı kızı öyle bir pintileştirmiştir ki sonunda köpeğini sever gibi sevmeye başlamıştı. Onu hatta boynuna dikenli bir tasma takmasına bile aldırmamıştı. Dikenler de rahatsız etmiyordu artık. Grande ekmeğini fazlaca cimrice kesip verdiğinde yakınmıyordu. Ev halkının izlediği bu yemek rejimine, sağlık kurallarına kıvançla uyuyordu. Zaten bu sıkı düzenden kimsenin hastalandığı da yoktu. Sonra aileden biri gibiydi Nanon. Grande gülünce o da gülüyor, Grande üzülünce o da üzülüyordu. Onunla birlikte üşüyor, onunla birlikte ısınıyor, onunla birlikte çalışıyordu. Ne tatlı bir armağandı bu eşitlik. Efendisi yere düşen kayısının, şeftalinin, eriğin hesabını sormazdı. Neden yere dökülenleri yedin demezdi. Ve dallar meyveden yıkılıp da domuzlara vermek zorunda kaldığı zaman Grande, "Haydi Nanon, kendine bir meyve şöleni çek" derdi Nanon'a. Gençliği hor görüler devşirmekle geçmiş, başkalarının ekmeğiyle yaşamış yoksul bir köylü kız için Grande Baba'nın yarım gülüşü gerçek bir gün ışığıydı. Zaten Nano'nun sade yüreğinde, dar kafasında öyle çok ve karmaşık duygulara, düşüncelere yer olamazdı. Tek bir duygu, tek bir düşünce yetiyordu ona. 35 yıldır hep aynı şeyi yapmış, yırtık giysileriyle, yalın ayaklarıyla Bay Grande'nin işliğine gidip gelmiş, hep aynı sesi Grande Baba'nın ne istiyorsun minik kız diyen sesini duymuştu. Yüreği hala eskisi gibi şükranla doluydu. Bazen Grande bu zavallı yaratığın insanlardan en küçük tatlı bir söz duymadığını, kadınlığa özgü tüm tatlı duygulardan yoksun kaldığını, bu yüzden Tanrı önünde Erden Meryem'den bile temiz olduğunu düşünüp kızcağıza acır ve ona bakıp zavallı Nanon diye haykırırdı. Her haykırışını Nanon'un şükran dolu bakışları izlerdi. Yıllar yılı söylene gelen bu söz hizmetçiyle efendinin arasında kırılmaz bir dostluk bağı olup çıktı. Her haykırış dostluk zincirinin halkalarına yeni bir halka ekliyordu. Grande'nin yüreğinde yer eden yaşlı kızın kıvanç duyduğu bu acımada bilmem neden iğrenç bir yan vardı. Yaşlı fıçıcının yüreğinde nice kıvançlar doğuran bu gaddar pinti bu acıma duygusu Nanon'un bütün mutluluğuydu. Kimler zavallı Nanon demezdi ona. Tanrı seslerinden tanır meleklerini, gizemli pişmanlıklarından bilir. Hizmetçilerin çok daha rahat ettiği bir yığın ev vardı Samur'da. Ama yine de efendiler yapılan hizmetten memnun değildi. Koca Nanon ne kadar bağlı Grande'lere. Bu kadar bağlılığın sırrı ne acep. Grande'ler nasıl avlamışlar onu öyle. Neredeyse onlar için canını verecek diyorlardı. Kafesli pencereleri avluya bakan mutfağı her zaman düzgün, her zaman soğuk, hiçbir şeyin kaybolmadığı tam bir cimri mutfağıydı. Nanon bulaşıkları yıkadıktan sonra yemekten arta kalanları kaldırır, ocağı söndürür, bir geçitle oturma odasına açılan mutfaktan ev sahipleriyle birlikte kenevir eğirmek için yan odaya geçerdi. Aile akşamları tek bir mumun ışığında otururdu. Nanon geçitin sonunda pencereden gelen alaca karanlık ışıkta yatardı. Böylesi bir yerde ancak onun kadar gürbüz, ancak onun kadar sağlıklı bir insan yatabilirdi. Evde gece ve gündüz derin bir sessizlik saltanat sürdüğünden Nanon yattığı delikte en küçük bir gürültüyü bile duyardı. Polis köpeği gibi tek kulakla uyur, daha doğrusu uyumaz dinlenirdi. Evin diğer efendileri bu öyküde geçen olaylara göre yeri geldiğinde tanıtılacaktır. Zaten bütün günlük yaşamın geçtiği salondaki eşyaları gördükten sonra yukarı katların ne kadar çıplak olduğunu ayrıca söylemeye gerek yok. 1819 yılı Kasım ayı ortalarında koca Nanon akşama doğru ocağa ilk kez odun attı. Güz çok güzel geçmişti. O gün kuroşçuların ve de grasincilerin çok iyi bildiği bir tören günüydü. Altı düşman silahlarını kuşanmış salonda dostluk gösterilerine hazırlanıyordu. Sabahleyin bütün Samur, Bayan Grande ve kızını Nanon'un eşliğinde pazar törenini izlemek için kiliseye giderken görmüş, o günün kızın doğum günü olduğunu anlamıştı. Akşam yemeğinin bitiş saatini hesaplayarak Noter Kuruşo, Rahip Kuruşo ve Bay C. de Bonfon, küçük hanımın doğum gününü de Grasinler'den önce kutlamak için sabırsızlanıyorlardı.